Ayrım 11.
Hele bu kadın çocuklarını düşünerek kendisini saydırması gereken bir yaştaysa, pek genç değilse, ben böyle bir durumda mahkum etmekten ve bir yargıya varmaktan kaçınacağımı bir daha belirtirim sayın bayan diye eski görüşümle direndim. Önünüzde hiç çekinmeden açıklayabilirim, az önce biraz aşırı konuştum. Bu zavallı Madame Henriette ne bir kahraman ne de yaratılıştan bir serüven düşkünü. Hele aşk kadının simgesi hiç değil. Bence tanıyabildiğim kadarıyla kendi halinde ve zayıf bir kadın. Ona karşı biraz saygı duymam, isteğine boyun eğme yürekliliğinden. Ama bir yandan da acıyorum bugün olmazsa yarın derin bir bahtsızlık duyacağı için. Belki de budalaca ve hiç kuşkusuz pek acele davranmış bulunuyor ama hiç de aşağılık ve küçük düşürücü değil yaptığı. Bu zavallı ve bahtsız kadını küçük görmek isteyen herkese karşıyım bugün de yarın da. Ya siz kendiniz? Ona karşı eskisi gibi saygı duyuyor musunuz yine? İki gün önce namuslu bir kadın gözüyle baktığınız kadın ve dün bir yabancı ile kaçan kadın arasında hiçbir başkalık bulmuyor musunuz? Asla. En ufak, en küçük bir başkalık görmüyorum. Mrs. C. öyle mi diye İngilizce sordu elinde olmadan. Konuşmamıza öylesine kendisini vermişti. Kısa bir düşünceden sonra aydınlık bakışlarını yine üzerime dikti. Madame Henriette diyelim ki Nice'de rastladınız yarın. O adamın kolunda. Yine de selamlar mıydınız? Elbette. Peki evli olsaydınız karınızı böyle bir kadınla tanıştırır mıydınız hiçbir şey olmamış gibi? Elbette. Yine İngilizce gerçekten yapar mıydınız bunu diye sordu inanmamış ve şaşırıp kalmış bir tavırla. Ben de İngilizce cevap verdim. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Mrs. C. sustu. Derin derin düşünüyor gibiydi. Sonra kendi yürekliliğine kendi de şaşırmış gibi bir bakıp, ''Bilmem ama sanırım ben de öyle yapardım.'' deyiverdi. İngilizlere özgü o güvenli ama hiç de kaba olmayan bir davranışla konuşmaya son verip ayağa kalktı ve elini dostça uzattı. Onun karışmasıyla hava yatışmıştı. Hepimiz de ona içimizden teşekkür ettik. Çünkü hala birbirimize karşıydık ama şöylesine bir kibarlıkla da olsa selamlaşmıştık. Aşırı gergin hava hafif birkaç şakayla gevşemeye başlamıştı. Tartışmamız kibarca sona ermiş görünüyordu ama o aşırı kızgınlıktan aramızdaki hafif bir yabancılık kalmıştı yine de. Alman karı koca soğuk davranıyordu. İtalyanlar da sonraki günlerde beni her görüşte sevgili Signora Henriette'den ne haber diye alaycı alaycı sormaktan pek hoşlanıyorlardı. Davranışlarımız terbiyeliydi ama çevremizin o eski açık yürekliliği ve kibarlığı bir daha geriye gelmeyecek kadar bozulmuştu. Çatıştıklarımın alaycı uzak duruşları o günden sonra Mrs. Jane'in bana aşırı güler yüzlülüğüyle daha da göze batıyordu. Eskiden pek çekingen olan ve masa arkadaşlarıyla yemek dışında görüşmeye hiç yanaşmayan Mrs. C. benimle bahçede konuşmak için birçok fırsat buluyor, hatta bunu iyice belli ediyordu. O kibar çekingenliği özel bir görüşmenin değerini büsbütün artırıyordu. Evet, açık konuşmak gerekirse o beni arıyordu ve benimle konuşmak için her fırsattan yararlanıyordu. Bunu öyle belli ediyordu ki ak saçlı ve yaşlanmış bir kadın olmasaydı tuhaf düşüncelere kapılabilirdim. Konuşmaya başlayınca da sözü döndürüp dolaştırıp o ilk başlangıç noktasına Madame Henriette'e getiriyordu. Sorumluluğunu unutmuş bir ananın güvenilmezliğini ve ruh zayıflığını suçlamaktan gizlice hoşlanır gibiydi. Ama o kibar ve zarif kadından yana oluşumu hiç çekinmeden ortaya koymamdan da hoşnutluk duyuyordu. Görüşmelerimizi hep o konuya yöneltiyordu. Hastalıklı bir hal alan bu tuhaf dirençten ötürü ne düşüneceğimi bilemez olmuştum. Durum birkaç gün, daha doğrusu 5-6 gün böyle sürdü ve konuşmanın bu yola dökülmesini neden önemli gördüğünü anlamama yarayacak hiçbir ipucu vermedi. Ama burada konukluğumun sona erdiğini ve 2 gün sonra yola çıkacağımı bir gezinti sırasında rastgele söyleyince o konuşmalarımızın Mrs. J. için önemini daha iyi anladım. Başka zamanlar hiç kırışıksız olan yüzünde tuhaf bir heyecan belirdi. Deniz grisi gözleri gölgelendi ve ''Ne yazık, sizinle konuşacağım çok şey vardı daha.'' dedi. O andan sonra da biraz heyecanlı ve tasalı olduğunu, konuşurken daha başka şeyler düşündüğünü, aklının başka yöne kaydığını gizleyemedi. Sonunda bu dalgınlığından kendi de tedirginleşmeye başladı. Ani bir sessizlikten sonra hiç beklemiyordum bunu, elini uzatıp, "Size asıl söylemek istediğimi bir türlü söyleyemediğimi görüyorum," dedi. "Yazayım bunu daha iyi." Sonra o güne kadar hiç görmediğim hızlı adımlarla otele doğru uzaklaştı. Gerçekten de akşam yemeğinden az önce odamda kişilikli ve enerjik el yazısıyla yazılmış bir mektup buldum. Yazık ki gençlik yıllarının yazılı belgelerini pek saklamamışımdır. Bundan ötürü mektubun tam metnini değil yazdıklarını aşağı yukarı verebileceğim. Mrs. C. hayatının bazı yanlarını bana anlatıp anlatamayacağını soruyordu. Yaşlı İngiliz bayan hayatının o döneminin çok geride kaldığını ve bugünüyle hemen hiçbir ilgisi bulunmadığını, 20 yıldır içini kemiren ve hala unutamadığı bir şeyi 2 gün sonra buradan ayrılacak birine bana anlatırsa rahatlayacağını yazıyordu. Böyle bir görüşmeden rahatsızlık duymazsam buluşmak için izin dileyecekti. Metnini şöyle bir verdiğim bu mektup beni aşırı büyülemişti. İngilizce yazılmış olmasından ileri gelen bir açıklığı, kesinliği vardı. Ama cevaplamak yine de kolay olmadı. Cevabımı tam yazıncaya kadar 3 taslak yırttım. İçinizden gelenden fazlasını anlatmanızı elbette isteyecek değilim. Ama anlattığınızda tam gerçek olarak anlatın. Gösterdiğiniz güvenden özel bir onurlanma duyduğuma inanmanızı dilerim. Bu satırların yazıldığı kağıt akşam üzeri onun odasına gitti ve ertesi sabah da cevabı geldi. Çok haklısınız. Yarım gerçeğin hiçbir önemi yoktur. Ancak bütünde değer vardır. Sizden ve kendimden hiçbir şey gizlememek için bütün gücümü kullanacağım. Akşam yemeğinden sonra odama gelin. 67'sinde bir kadın olarak herhangi bir kötü yorumdan çekinecek değilim. Bahçede ya da başkalarının yanında söyleyemeyeceğimi anlatmak istediklerimi. Bu konuda bir karara varmamın hiç de kolay olmadığını belirtmeme izin verin. Yemekte karşılaşınca şundan bundan söz açtık. Ama bahçede rastlayınca belli bir şaşkınlıkla benden kaçındı. Bu ak saçlı kadıncağızın bir genç kız ürkekliğiyle çamlar arasında uzaklaşıvermesi beni hem üzdü hem acı geldi. Akşam kararlaştırılan saatte kapısını vurdum. Kapı hemen açıldı. Odanın içi ölgün bir loşluktaydı. Masanın üstündeki küçük lamba odanın karanlığına sarı bir ışık yuvarlağı döküyordu. Mrs. C. rahat bir tavırla beni karşıladı ve bir koltukta yer gösterip kendisi de karşıma oturdu. Bütün bunları önceden kendini hazırladığını seziyordum. Ama belki de istemeyerek bir sessizlik oldu. Karar verebilmek için gerekli bu sessizlik uzadıkça uzuyordu. Ama ben sessizliği bozacak tek söz bile söyleyemiyordum. Çünkü güçlü bir istekle ondan daha güçlü bir direncin çekiştiğini sezmiştim. Aşağıdaki oturma salonundan yarıda kesilmiş bir valsin hafif ezgileri geliyordu arada bir. Sessizliğin sıkıcı baskısından kurtulmak ister gibi oraya kulak veriyordum bütün dikkatimle. Mrs. J de bu sessizlikten gittikçe sıkılıyor olmalı ki birden toparlanıp davrandı ve söze başladı. Bütün güçlük ilk sözde. Apaçık ve dosdoğru konuşmaya kendimi hazırladım 2 gündür. Umarım başaracağım. Sizin gibi bir yabancıya bütün bunları ne diye anlattığımı belki hemen anlayamayacaksınız. Ne var ki o olayı düşünmeden geçen bir günüm, hatta tek bir saatim bile yok. Ömrü boyunca hayatının tek bir olayına ve tek bir gününe takılıp kalmanın dayanılmazlığı çok korkunç oluyor. Ben yaşlı bir kadının bu sözlerine inanın. Şimdi size anlatacağım olaylar 67 yılın yalnızca 24 saatini kaplıyor. Kendime sık sık sorardım, aklım duruncaya kadar sorardım. Tek bir kez ve yalnızca tek bir anlık bir çılgınlık yapmaktan ne çıkar diye. Ama bizlerin belli belirsiz bir deyimle vicdan adını verdiğimiz şey insanın yakasını bırakmıyor. Henriette olayı üzerine hiç yan tutmadan konuşmanızı duyunca hayatımın o bir tek gününü hiç tanımadığım birine apaçık anlatırsam sür git geçmişi düşünmek ve kendimi suçlamak budalalığından belki de kurtulurum diye düşündüm. Protestan değil de Katolik olsaydım içime attığım sözlerle kurtulma olanağını bulurdum günah çıkarmakta. Ama bu kurtuluş yolu bizlere kapalı. Size bugün bunları anlatmak istemem, içimi döküp kurtulmak için olağanüstü bir deneme. Bütün bunların çok tuhaf olduğunu biliyorum. Ama ileri sürdüğüm bu isteğimi hiç duraksamadan ötürü borçluluğumu belirttim size. Hayatımın tek bir gününü size anlatmak istediğimi önceden söylemiştim. Bundan başka her şey gözümde anlamsız ve başkaları için de sıkıcı. 42 yaşıma kadar olup bitenler olağanın ötesine geçmez. Annem ve babam İskoçya'da toprak sahibi soylu ailelerdendi. Büyük fabrikalarımız ve çiftliklerimiz vardı. Soylu kişilerin yaşama biçimine uygun olarak yılın çoğu zamanını çiftliklerimizde geçiriyor ve mevsimi gelince de Londra'ya gidiyorduk. 18'indeydim kocamla bir toplulukta tanıştığımda. O ünlü Rey ailesinin ortanca oğluydu ve 10 yılını Hindistan'da ordu hizmetinde geçirmişti. Hemen evlendik. Çevremizin tasasız hayatını sürüyorduk. 3 ayı Londra'da, 3 ayrı çiftliklerimizde geçiriyor, kalan zamanda da İtalya, İspanya ve Fransa'da otelden otele dolaşıyorduk. Evliliğimize hiçbir gölge düşmemişti. Bu evlilikten doğan 2 oğlumuz şimdi yetişkin birer erkek. 40 yaşımdayken kocam birden öldü. Asya'da geçirdiği yıllarda karaciğeri bozulmuştu. 12 hafta gibi çok kısa ve çok korkunç bir sürede kaybettim. O sırada büyük oğlum askerdeydi. Küçüğü de kolejde. Böylece bir tek gecede mutlak bir boşluğun ortasına düşüvermiştim. Sevgi dolu bir birlikteliğe alışmış olan benim için böylesine bir yalnızlık acıların en korkuncuydu. Her yanıyla bana sevgili kocamın acıklı kaybını hatırlatan o bomboş evde bir tek gün daha kalamazdım. Bunun üzerine oğullarım evleninceye kadar bol bol yolculuk yapmaya karar verdim. Gerçekte ise hayatımı o andan sonra bütün anlamını yitirmiş ve bomboş bulmaktaydım. 23 yıl süreyle bütün saatlerimi ve düşüncelerimi paylaştığım erkek ölmüştü ve çocuklarıma da gerekli değildim. Hüzünlü ve asık yüzümle onların gençliğini tedirgin etmekten korkuyordum. Kendim içinse ne bir isteğim ne de bir dileğim vardı bundan böyle. Önce Paris'e gittim, dükkanları ve müzeleri gezdim can sıkıntısından. Ama kentte çevremdeki her şeyde yabancı geliyor, insanlardan kaçıyordum. Yaz giysilerime nazik bir hüzünle bakmalarına dayanamadığımdan. Çevremin farkında bile olmadığım o uyuşuk göçebelik aylarının nasıl geçtiğini söyleyemeyeceğim şimdi. Ölmek isteğinden başka bir şey düşünmediğimi biliyorum yalnızca. Ama böylesine acı acı arzuladığım şeyi hızlandıracak güçten bile yoksundum. Kocamı kaybettiğimin ikinci yılında, yani 42 yaşımda, kendime bile söyleyemediğim bu değersiz hayattan ve bunalımdan kaçış sırasında, Mart ayında Monte Carlo'ya yolum düşmüştü. Doğru söylemek gerekirse, can sıkıntısından ve hiç değilse küçük küçük dış oyalanmalar isteyen iç dünyamın boşluğundan kurtulmak için böyle yapmıştım. İç dünyamın uyuşukluğu arttıkça hayat girdabının en hızlı yerlerine kendimi atmak istiyordum. Hiçbir yaşantısı olmayan kişiler için başkalarının tedirginliği, tiyatro ve konser gibi oyalar ve sinirleri yatıştırır. Sık sık gazinoya uğruyordum bundan ötürü. Kendi içimde hiçbir kıpırdan olmazken başkalarının yüzlerinde mutlulukla şaşkınlığın tedirgin tedirgin birbirini kovalayışını görmek heyecan veriyordu. Hem kocam arada bir oyun salonuna uğramaktan, aşırılığa kaçmadan hoşlanırdı. Ben de kendim de pek farkında olmadan onun eski alışkanlıklarını sürdürüyordum. Alın yazımı yıllar yılı alt üst eden ve kumarların en heyecanlısından da heyecanlı o 24 saat orada başladı. Öğle yemeğini ailece akraba olduğumuz M düşesiyle yemiştim. Akşam yemeğinden sonra hemen yatacak kadar yorgun değildim. Bundan ötürü kumar salonuna girdim ve kendim oynamadan masalar arasında aylak aylak dolaştım, karmakarışık oraya toplanmış kumar arkadaşlarını özel bir açıdan gözden geçirdim. Özel bir açıdan diyorum çünkü kocam öğretmişti hep aynı yüzlere bakmaktan usandım diye yakındığım bir gün. Pişi sürmeyi göze alıncaya kadar saatler saati koltuklarında hiç kıpırdamayan buruş buruş yaşlı kadınlara, kağıt oyununu geçim yolu edinmiş kumarcı orospulara alık alık bakmaktan usanç gelmişti. Dünyanın her yanından gelip burada toplanmış bu insanlar, aşağılık romanlarda Avrupa'nın süslü ve soylu kişileri diye anlatılan bu kişiler, siz de bilirsiniz, hiç de sevimli ve romantik değildir. Bundan 20 yıl önce Monte Carlo'da elle tutulan ve gözle görülen peşin parayla gıcır gıcır banknotlar, Napolyon altınları, kocaman 5 franklıkların karma karışık gözler önüne serilişiyle bugünküne göre çok çekiciydi. Sonradan yapılmış yeni biçim ve gösterişli kumar şatosuna Cook gezi ajantasını taşıdığı sıradan kişiler anlamsız fişlerini saçıvermezdi o tarihte. Ama ben o tarihte de bu tek düze yüzlerde hiçbir çekicilik bulmazdım. Ellerden anlam çıkarmaya pek meraklı olan kocam, aylak dolaşmaktan çok daha ilginç, farklı bir seyredişi günün birinde bana öğretinceye kadar bu halim sürdü. Yüzlere değil, masanın dörtgenine ve orada da insanların ellerine ve özel davranışlarına bakmalıydı. Yalnızca yeşil masaya, hatta yalnızca o yeşil dörtgene şöyle bir baktığınız olmuş mudur bilmiyorum. Ruletin yuvarlağı sarhoş gibi bir sayıdan ötekine sendeler, dörtgenin içindeki sınırlı çukurlara banknotlar, gümüş ve altın paralar, tarlaya saçılan tohumlar gibi dökülüverir. Sonra kuripiyenin küreyi bir vuruşta alır ya da bir başak demeti gibi kazanının önüne itiverir. Böyle bir açıdan bakılınca tek değişiklik ellerdedir. Yeşil masanın çevresinde ak hareketli bekleşen eller göze çarpar. Her biri bir başka giysinin kolunda pusuya yatmıştır. Kimi saldıracak bir vahşi hayvandır. Kiminin rengi ve biçimi değişiktir. Bazı eller çıplaktır. Bazı eller yüzükler ve şıngırtılı zincirlerle süslüdür. Kimi eller yırtıcı hayvanlar gibi kıllıdır. Kimisi yılan balığı gibi ıslak ıslak ve kıvır kıvırdır. Hepsi de bitip tükenmeyen bir sabırsızlıkla titreşir heyecan içinde. Elleri böyle gördükçe hep koşu yerini düşünürdüm elimde olmadan. Çıkış yerinde heyecanla bekleşen hayvanlar vaktinden önce koşmasınlar diye güçlükle alıkonulur. Eller de o yarış atları gibi titriyor, havaya kalkıyor kalkıyor ve şahlanıyordu. Eller her şeyi açığa vuruyordu. Nasıl bekleştiklerini, nasıl hırsla uzanıp sonra kala kaldıklarını. Pençeleşmiş eller, para canlıları, gevşek eller müsrifleri, sakin duranlar hesaplı kitaplı olanları ve titrek bilekler umutsuzlukları ortaya koyardı. Paraya uzanırken bir anlık süre yüzlerce değişik kişiliği ortaya koyardı. Parayı almak ya da buruşturmak, sinirli sinirli dağıtmak için yapılan hareketler, yorgunluktan bitkin bir elin yeşil masaya yuvarlanan parayı aldırmayışı gibi. Kumarda insan kendini çabuk ele verir diye çok söylenmiş bir söz olduğunu bilirim. Ama ben derim ki, kumarcının kişiliğini kendi eli daha da açık ortaya koyar. Çünkü şans oyunu oynayanların hepsi ya da hemen hemen hepsi, yüz anlatımlarını diledikleri gibi kullanmasını kısa zamanda öğrenir. Gömlek yakasının yukarısına bir aldırmazlık maskesi oturtuverirler. Ağız çevresindeki kırışıklıkları itiverirler, dişlerini sımsıkı bastırıp heyecanlarını gizlerler, tedirginliklerini kendi gözlerinden bile saklarlar, ok gibi fırlamış yüz kaslarını yapmacıklı bir kibarlık, bir umursamazlıkla giderirler. Ama bütün dikkatlerini yüz anlatımlarını denetlemeye yoğunlaştırdıklarından ellerini unuturlar. Oysa salt elleri gözden geçiren, gülümseyerek büzülmüş dudağın ve yapmacıklı umursamazlığın gizlemek istediğini ellerden anlayanlar vardır. Gerçekten eller en gizliyi bile utanmasızca açığa vurur. Çünkü öyle bir an gelir ki güçlükle dizginlenen ve sözde ilgisiz duran parmaklar o kibar umursamazlıklarından silkiniverir. Yuvarlağın küçük rulet çukuruna düşüp de kazananın duyurulacağı elin her biri ötekinden çok değişik, bambaşka bir hareketi yapar, insanoğlunun eski zamanlardan kalma içgüdüsüyle. Ellerin bu anını incelemeyi benim kocamdan öğrendiğim gibi bilen bir kişi için birden patlayıveren ve değişiveren davranışlarla açığa vurulan bu ayrı ayrı yaratılışlar tiyatro ve müzikten daha heyecan vericidir. Bu eller gösterisinin nice nice türü, belki binlercesi olduğunu size anlatamayacağım. parayı pençeliği verenleri vardır, kıllı ve kıskaç gibi yırtıcı hayvan parmaklarıyla. Sinirli, titrek ve solgun tırnaklı eller vardır, paraya dokunmayı bile göze alamazlar. Soylu olanları, aşağılık olanları, kabaları ve utangaçları, hilecileri ve tutukları vardır. Ama her biri bir başka etki bırakır. Çünkü bu ayrı ayrı birer çift eller ayrı ayrı hayatları anlatır. Krupiyelerin ellerinden başkaları. Onlar da makineden farksızdır. Ötekilerin aşırı heyecanının tam tersine çelikten bir sayıcının şakırtılı kolları gibi kılı kırk yaran bir şaşmazlıkla kuru ve iş gereği hareket ederler. Ama bu uzak duran eller bile atılacak gibi kollayan aşırı heyecanlı yüzlerce el arasında çelişik durumlarıyla etkili görünürler yine de. Heyecanlı bir halk kargaşalığı arasındaki polislere benzerler, farklı görünüşleriyle. Dahası var, birkaç gün sonra bu ellerden birçoğunun alışkanlıklarını ve tutkularını tanımış olmanın zevki. Birkaç gün sonra o eller arasından tanışlar edinir, onları insanlarda olduğu gibi hoşlandıklarım ve hoşlanmadıklarım diye ayırırdım. Aralarında bazıları aşırı tedirginlik ve doymazlığıyla öylesine tiksinti uyandırırdı ki kötü bir şey görmüş gibi hemen ondan uzaklaştırırdım bakışlarımı. Ama kumar masasında ilk gördüğüm el benim için yine de bir yaşantıydı, bir merak kaynağıydı. Bu ellerin yukarısında buz gibi bir toplum maskesi olarak smokin gömleğinin ya da pırıltılı bir göğsün üstünde bir baş, hareketsiz bir yüz olduğunu unutur ve bakmazdım çoğu kez. O akşam salona girip çevresi pek kalabalık iki masanın önünden geçmiş üçüncü masaya yürüyordum. Birkaç altını da hazırlamıştım. Bir sessizlik oldu. Durmak üzere yuvarlağın son bir kez daha iki sayı arasında sendelediği anlarda rastlanan bu uğultulu sessizlikte tuhaf bir gürültüyle irkildim. Oynak kemiklerinin çatır çutur kırılışına andırıyordu gürültü. Elimde olmadan o yana baktım şaşkınlıkla. Gördüğümden dehşete kapılmıştım. O güne kadar benzerini görmediğim bir çift eldi. Bir sağ ve bir sol eldi. Birbirlerini dişleyen hayvanlar gibi kenetlenmişlerdi. Öyle sert ve çırpınarak kenetlenmişlerdi ki parmakları ceviz kırılırcasına bir gürültüyle çatırdamaktaydı.